Ayrım 47.
Ne var ki arada ideolojik bakımdan temel farkları vardır. Marksistlere göre emperyalizm, kapitalizmin tekelleştiği yeni aşamasının kaçınılmaz sonucudur. Kapitalizmin çelişkilerini azaltmayıp şiddetlendirmektedir. Kapitalizm çökecektir. Marksist olmayanlar için oysa emperyalizm ya iç politika yoluyla önlenebilir ya geçici bir aşamadır ve gittikçe zayıflamaktadır. Hatta kapitalizmin saf şekliyle bağdaşmayan geçmişin tarihsel bir kalıntısıdır. Bu bahiste emperyalizm teorileri aralarındaki temel ideolojik farkları ortaya koymak üzere incelenecektir. 1. İktisadi altyapı ve iktisadi düşünceyi hazırlayan şartlar. 19. yüzyılın ikinci yarısından Birinci Dünya Harbi'ne kadar olan dönem, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki geri kalmış toplumların kapitalist ülkeler arasında pazar olarak bölüşüldüğüne tanıktır. Bu ülkelerden akan kapital, az gelişmiş toplumları metropole iktisadi bakımdan bağlamış, yapılan yatırımlar metropol için gerekli ham madde kaynaklarını sömürmeye yönelmiştir. Sanayileşmesi çeşitli yollarla engellenen geri kalmış toplumlar, Osmanlı İmparatorluğu dahil, kapitalist ülkelerin ham madde kaynağı ve bunların sanayi mamulleri için pazar olarak garanti edilmiştir. Marx ve Engels'in kapitalist ülkelerde olacağını öngördüğü proleter ihtilali de Birinci Dünya Harbi'ne kadar gerçekleşmemiştir. 1917'de Çarlık Rusya'sındaki ihtilal ise en olgun kapitalist ülkelerde değil, Avrupa'nın oldukça geri kalmış bir ülkesinde yaşanmıştır. Marx ve Engels'in ölümünden sonra Marksist düşünce, kapitalizmde beklenen çökmenin olmamasını, kapitalizmin dünya pazarlarına hakim olarak paylaşmasını açıklamak durumunda kalmıştır. Kapitalizmin evrimi yeni bir açıklamayı gerektirmiştir. Emperyalizm teorisi bu bakımdan Marksizmin kapitalist evrimi izleyen teorisidir. Zaman içinde emperyalizmin değişmesine paralel olarak da İkinci Dünya Harbi'nden sonra yeni emperyalizm, neo-emperyalizmden bahsedilmeye başlanmış, neo-emperyalizm, emperyalizmin son aşaması olarak nitelenmiştir. Kapitalist ülkelerin önce sömürgecilik, sömürgeciliğin tasfiyesinden sonra diğer yollarla dünya pazarlarını ele geçirdiği bu dönemde, gelenekçi serbest dış ticaret teorisi hala bütün dünya ülkeleri çıkarlarının bağdaşır olduğu tezini savunmaya devam etmiştir. Bu iki öğretinin kurduğu teoriler arasında serbest dış ticaret teorisi ile emperyalizm teorisi kadar birbiriyle bağdaşmayan bir diğerini bulmak kolay değildir. 2. Emperyalizm teorisinin temel ilkeleri. Marx. Marx, emperyalizm deyimini daha sonra deyime verilen anlamda, yani kapitalist büyümenin tekelci aşamasına özgü, sistemin iç çelişkilerini yarattığı az gelişmiş ülkeleri paylaşma aşaması anlamında kullanmamıştır. 18. Brumaire'de bu deyimi tek kişi hakimiyeti anlamında kullanır. Bununla beraber 19. yüzyılın sonundan bugüne dek kurulan emperyalizm teorileri gerçekte kaynağını Marx'ın kapitalist büyüme konusunda işaret ettiği temel eğilimlerden almıştır. Bir kere Marx, kapitalizmin kapalı toplumlar içinde değil, dünya çapında gelişen, dünya pazarı yaratan bir sistem olduğunu, bunun tekelleşme ile yakın ilişkisini görmüştür. Bir kapitalist diğer pek çoğunu öldürmektedir. Bu temerküze paralel olarak gittikçe büyüyen bir ölçekte emek sürecinin toplumsal şekli gelişmekte, bütün halklar dünya pazarının ağına girmekte. İşte kapitalist rejimin uluslararası niteliği. Kitap 4, sayfa 273. İkincisi, Marx artı değerin elde edilmesi ve artı değerin gerçekleştirilmesi, yani efektif talep arasında bir ayrım yapmıştır. Sistemin istikrarı ve büyümesiyle artı değerin gerçekleştirilmesi arasındaki ilişkiye değinmiştir. Artı değerin elde edilmesi ve gerçekleştirilmesiyle kapitalizmin uluslararası sistem olma niteliği arasındaki ilişki, emperyalizm teorisi açısından çok açıktır. Az gelişmiş ülkeler kapitalist ülkelerin pazarı haline gelerek genişletilmiş tekrar üretim sürecinde her iki bakımdan da önemli rol oynayabilir. Üçüncüsü, Marx azalan kar haddi kanununun sadece bir eğilimi belirttiğini, kar haddindeki azalışı önleyen çeşitli etkenler bulunduğunu açıklamıştır. Bu etkenler arasında dış ticaretin önemli bir yeri vardır. Dış ticaret, sabit kapitalin unsurlarını veya değişken kapitalin geçim vasıtalarını ucuzlattığı ölçüde kar haddini yükseltir. Kitap 10, sayfa 165. Sömürgelere, kolonilere yapılan kapital yatırımları ise özellikle önemli bir rol oynar. Bunlar, esirlerin ve ırgatların kullandığı emek sömürüsü daha yoğun olan bu toplumlarda, üretimin az gelişmiş niteliği dolayısıyla daha yüksek kar haddi sağlayabilir. Bu daha yüksek kar haddleri de ana vatana geldiğinde genel kar haddini yeknesaklaştırır ve yükseltir. Kitap 10, sayfa 166-167. Ne var ki dış ticaretin kapitalizmin iç çelişkilerini önleyeceğini düşünmek yerinde değildir. Aynı dış ticaret, kapitalist üretim tarzında sabit kapitale nazaran değişken kapital oranını azalttığı gibi, diğer yandan dış pazara oranla bir aşırı üretime yol açar. Böylece bir kere daha ters yönde bir etkiyle sonuçlanır. Kitap 10, sayfa 168. Marx nihayet ilk sömürgeciliğin kapitalizmin yerleşmesinde önemli bir rol oynadığını da belirtmiştir. Bir yandan altın ve gümüş madenlerinin Amerika kıtasında keşfi, yerli halkı madenlerde çalıştırmak için esirleştirme, Doğu Hint adalarının fethi, Afrikalı yerlilerin esirleştirilmesi ilkel birikimin başlıca kaynağı olmuştur. Bir yandan da sömürgecilik yoluyla dünya pazarlarındaki gelişme, feodal toplumda bulunması mümkün olmayan düzeyde talep yaratmıştır. Marx'ın koyduğu bu temel ilkeler tabii ayrıntılı bir emperyalizm teorisi için yeterli değildir. Yaşadığı dönem aslında böyle bir teorinin kurulması için olayların gerektiği ölçüde olgunlaşmadığı bir çağa rastlar. Yine de daha sonra kurulan emperyalizm teorileri bir veya diğer şekilde bu temel ilkelerden yararlanmıştır. İdeoloji olarak Marksizmi benimseyenler elinde bu temel ilkeler kapitalizmin yergisi, çelişkileri ve çöküşünü açıklamak için kurulan teorinin kaynağı olmuş, İdeolojiyi benimsemeyenler elinde de ya kapitalizmin reform yollarını belirtmek veya emperyalizmin geçici bir aşama olduğunu, kapitalizmin bu aşamayı atlayabileceğini göstermek için kullanılmıştır. 3. Emperyalizm teorisinin öncüleri Hobson, R. Luxemburg, Hilferding. Emperyalizm teorisinin öncüsü sayabileceğimiz Hobson, Marksist olmayıp sadece gelenekçi iktisada karşı çıkan bir düşünürdür. Başlangıç noktası kapitalist ülkelerdeki gelir bölüşümü eşitsizliği ve bunun sonucu olan eksik tüketimdir. Keynes'inkine çok yaklaşan bir analizle krizlerin eksik tüketime dayanan açıklamasını yapar. Emperyalizm başlıklı eserinde metropollerin ülkedeki eksik tüketimden kaynaklanan üretim fazlasından kurtulmak için emperyalizme yöneldiğini gösterir. Boer harpleri kanısınca emperyalizmdeki politik ve iktisadi etkenlerin karşılıklı rolünü ortaya koyar. Hobson, emperyalizmde sömürgecilik ve emperyalizm arasında şöyle bir ayrım yapmaktadır. Sömürgecilik, az nüfuslu ülkelere nüfus ve kültür aktarmanın, milliyetçiliğin yayılmasının olağan sonucudur. Emperyalizm, kültür ve gelenekleri farklı ülkelere hakim grupları yerleştirmiştir. Asya ve Afrika'ya 19. yüzyıl sonunda yerleşenler, hakim ülkenin iktisadi gücünün temsilcileridir. Bunlar, tabi ülkenin hakim grupları ile işbirliği yaparak artı değeri ele geçirmiştir. Silahlanma yarışı, harp tehditleri, etki alanlarını paylaşmak yarışından başka bir şey değildir. Hobson bu tezi daha sonra uluslararası ticaret, iktisat teorisinin bir uygulaması ve yatırımın iktisadi bir yorumu başlıklı kitaplarında geliştirmiştir. Tezi şöyle özetlenebilir. Kapitalist ülkelerdeki aşırı üretim, yabancı piyasaların bu piyasalardaki karlı yatırım alanlarının ele geçirilmesini gerektirir. Ülke içinde aşırı üretime yol açan eksik tüketimin nedeni, gelir bölüşümünün eşitsizliği, işçi sınıfının düşük gelir düzeyidir. Az gelişmiş ülkeler hem ham madde kaynağı hem ihraç pazarı olarak önemlidir. Gümrükler, kotalar, ticareti sınırlayıcı çeşitli önlemlerle metropoller kapalı bir sömürge pazarı elde etmeye çalışmaktadır. Gerçekte bu politikanın kârı kapitalist sınıfın özellikle silah üreten kısmına gitmekte, kapitalizm ağır silahlanma harcamalarıyla kendisini ayakta tutmaktadır. Hobson, emperyalistlerin tabi ülke içindeki hakim sınıflarla işbirliği, kapitalizmin ağır silahlanma harcamalarıyla kendisini ayakta tutması gibi düşünceleriyle, Marksizmin ve gelenekçi teoriden ayrılanların önemli üzerinde durduğu konuları bir asır önce belirtmiştir. Hobson'un çağdaş emperyalizm teorisi bakımından modernliği bununla bitmiyor. Avrupa'da kurulacak birliğin emperyalizm bakımından önemini şöyle belirtiyor. Büyük devletlerden kurulacak bir Avrupa Federasyonu, dünya uygarlığına yararlı olmak bir yana aksine batının asalaklarından gelecek tehlikeyi arttıracaktır. Üst sınıfları Asya ve Afrika'nın haracını alan, tarım ve sanayi temel üretimleriyle uğraşmayı da bırakmış, yeni bir mali aristokrasinin yönetiminde, ancak bir takım kişisel hizmetlerde ve ikinci derecede önemli sanayi kollarında çalışan büyük emekçi kütlelerinin bu haraçla beslendiği bir ileri sanayi ülkeleri grubu karşımıza çıkacaktır. Sayfa 364. Hobson bu görüşüyle neo-emperyalizm teorisinin Avrupa topluluğu AT ve mali sermayenin rolü konusundaki iddialarını çok önce sezinlemiştir. Ne var ki Marksist olmadığı için emperyalizm konusunda ideolojik bakımdan Marksistlerden ayrılır. Tutumu bir bakıma Keynes'e benzetilebilir. Buna göre kapitalizm kendi içinde gelir bölüşümü sorununu çözebilirse emperyalizm olmaksızın da yaşayabilir. Gerçekte Hobson emperyalizmin maliyetinin kazancından üstün olduğuna, kapitalizmin emperyalizmi olmaksızın da yaşayabileceğine inanan bir serbest dış ticaret yanlısı düşünürdür. Marksist Alman iktisatçısı Rosa Luxemburg, Birinci Dünya Harbi arifesinde daha sonra büyük eleştirilere konu olan Kapital Birikimi 1913 başlıklı eserini yayımladı. Eserde Luxemburg, Marx'ın Kapital Cilt 2'de geliştirmeden bıraktığı genişletilmiş tekrar üretim süreci şemasını ele aldı, eleştirdi. Kesim 2 yani tüketim malları sanayiinde artan üretimin satılabilmesi için Luxemburg'a göre efektif talebin sürekli artması gerekiyordu. Çünkü artan üretimin ne kapitalistler ne işçiler tarafından tüketilerek artı değerin gerçekleştirilmesi yani gerekli efektif talebin sağlanması mümkün olabilirdi. Kapitalist dünyanın kendi içindeki dış ticaret de artı değerin gerçekleştirilmesi sorununa bir çözüm getiremezdi. Sadece bir ülkenin efektif talep sorununu diğerine yansıtırdı. Öyleyse bu ülkeler artı değeri gerçekleştirmek için kapitalist dünya dışında pazarlar aramak zorundaydı. Ancak bu koşuldadır ki kendi ülkelerindeki kesim 1 ve kesim 2 dışında bunların üretiminin satılabileceği ve artı değerin gerçekleştirilebileceği piyasalar bulunabilirdi. Genişletilmiş tekrar üretim sürecinin varsaydığı kapital birikimi sağlanabilirdi. Luxemburg'un bu eleştirisi Keynes teorisi açısından bir varsayıma dayanıyordu. Bu da kapitalist ülke içinde denk bütçe politikasının uygulandığı ve efektif talebin açık finansman yoluyla arttırılamadığı, kredi hacminin genişlemediğiydi. Luxemburg bu varsayımla artı değerin gerçekleştirilmesi için metropollerin kapitalizm öncesi aşamadaki az gelişmiş ülkeleri mübadele sürecine soktuklarını, emperyalizm yoluyla kapital birikimini gerçekleştirdiklerini söylüyordu. Emperyalizm böylece kapitalizmin hayatını uzatırken kendi bindiği dalı kesmekteydi. Çünkü bir kez kapitalizm öncesi aşamadaki ülkelerde kapitalist ilişkiler kuruldu mu, artı değerin gerçekleştirilmesi için yeni üçüncü piyasalar aramak gerekiyordu. Bu ise kapitalizmin çöküş eğilimini hızlandırmaktaydı. Luxemburg, emperyalizmi özel olarak artı değerin gerçekleştirilmesine bağladığı için kapital ihracı yoluyla kapitalist ülkelerin sömürge ve yarı sömürgelerden artı değer elde etmesini pek önemsemedi. Bununla birlikte dış borçlanmanın kapalı köy ekonomisini nasıl yıkarak kapitalist ilişkiler içine soktuğunu, Mısır ve Türkiye örneklerini vererek gösterdi. Alman işçilerinden elde edilen artı değer, Türkiye'de demir yolları ve diğer yatırımlar şeklinde kapitalleştiriliyordu. Türk devleti de dış borçları köylüye aşer yoluyla ödetiyordu. Böylece Türk köylüsü bu yatırımları finanse eden Deutsche Bank'a kar, temettü ve benzeri ödeyerek Alman kapital birikiminin yükünü taşımış oluyordu. Lüksemburg hatalı bir varsayımla kapalı kapitalist dünyanın artı değeri gerçekleştiremeyeceği ve genişletilmiş tekrar üretim sürecinde kapital birikimini sağlayamayacağı ilkesine dayandı. Bundan ötürü metropollerin kapital ihracı yoluyla kapitalizm öncesi dünyadan artı değer elde etmesini küçümsedi, fakat kesim 1 ve kesim 2'nin üretiminin pazarlanmasına büyük önem verdi. Hobson'dan farkı, gelir bölüşümü eşitsizliğini gidermenin, artı değerin gerçekleştirilmesi sorununa çözüm getiremeyeceğine inanmasıdır. Dolayısıyla da kapitalist dünyanın kapitalizm öncesi aşamadaki ülkelere sızmasını kaçınılmaz kabul etmesidir. Aşağıda incelenen düşünürlerin emperyalizmle yakından ilişkili gördüğü tekelleşme üzerinde ise hiç durmadı, rekabet şartları varsaydı. Avusturyalı Marksist R. Hilferding, Mali Kapital 1910 başlıklı eseriyle emperyalizm teorisinin gelişiminde önemli bir aşama oluşturur. Hobson'la beraber Hilferding, Lenin'i büyük ölçüde etkilemiştir. Mali Kapital, Marx'ı çağdaşlaştırma yolunda bir deneme sayılabilir. Kitap, kapitalizmin ileri aşamasında sınai kapital temerküzünün patron haline gelen bankalar tarafından denetlendiği esasına dayanır. Mali sermaye fiilen sanayi sermayesine dönüşen para biçimindeki bankaların denetiminde, fakat sanayicilerin kullandığı sermaye diye tanımlanır. Mali sermaye ülkeler arası ilişkileri değiştirmiş, sermaye hareketleri mal hareketlerinin yerini almıştır. Anonim şirketlerin gelişmesi firmalarda mülkiyet ve denetim işlevlerinde ayrımı sağlayarak bankaların iktisadi hayata müdahalesini kolaylaştırmıştır. Mali sermaye kar haddini ülkeler arasında eşitleştirme olanağını kolaylaştırmıştır. Sermaye ihracı ülkeler arası kar haddinde farklar olduğu zaman daha yüksek kar haddine yönelmekte, uluslararası ilişkiler yoluyla kar haddinde eşitlenme gerçekleşmektedir. Sanayi ülkeleri bu nedenle kar hadleri daha yüksek sömürgelerin denetimini ele geçirmek istemektedir. Hilferding'e göre mali sermayenin iktisat politikasına proletaryanın tepkisi, serbest ticareti geri getirmek değil, kapitalizmin ortadan kaldırılmasıyla rekabetin de yok olması, sosyalizmin kurulması olmalıdır. Böylece Hilferding, R. Lüksemburg'dan farklı olarak mali sermayenin kapitalizmin ileri aşamasında doğuşunu ve emperyalizmde bunun oynadığı etken rolü incelemiştir. 4. Emperyalizm ve kapitalizmin çelişkileri, Lenin. Stalin'in klasikleşmiş tanımlamasına göre, Leninizm, emperyalizm ve proleter ihtilali çağının Marksizmidir. Lenin de emperyalizmi, Emperyalizm başlıklı eserinde 1916 şöyle tanımlar. Emperyalizm, kapitalizmin tekellerin ve mali sermayenin egemenliğinin kurulmuş bulunduğu, sermaye ihracının belirgin önem kazandığı, dünyanın uluslararası tröstler arasında paylaşılmasının başlamış bulunduğu, dünyanın bütün topraklarının en büyük kapitalist devletler arasında paylaşılmasının tamamlanmış bulunduğu gelişme aşamasıdır. Sayfa 118. Lenin'e göre kapitalizmin ilk aşaması serbest rekabetle belirmiştir. Bu aşamada sınai kapital iç çelişkileri dolayısıyla iktisadi gücü sanayicilerden büyük bankalara ve mali örgütlere transfer eden ikinci aşamaya yol açmıştır. Bu aşama karteller, tröstler, sendikalar biçimindeki tekellerin denetimi altında olmasıyla ayrılır. Bunlar dünyayı aralarında ayırmaya, dostça ilişkiler içinde başlamıştır. Fakat sonunda aralarında savaş başlayacaktır. Emperyalizm ve tekelci kapitalizm, kapitalizmin son aşamasıdır. bundan ileri bir aşamaya doğru gelişme göstermesi olanaklı değildir. Dolayısıyla diyalektiğe göre sosyalizme geçilecektir. Lenin, emperyalizm teorisiyle pek orijinal, diğer bir deyişle teoriye katkı yapmış diye kabul edilemez. Emperyalizmdeki fikirler büyük ölçüde yukarıda incelenen Hobson, Luxemburg ve Hilferding'den alınmıştır. Hilferding'den emperyalizm çağında sanayi kapitalistinin bankaların, mali sermayenin denetiminde olduğu, Luxemburg'dan artı değerin gerçekleşmesinin deniz aşırı ülkelerde arandığı, Hobson'dan kapitalist ülkelerin artan bir oranda geri kalmış ülkelere sızdığı, buraya kadar konu etmediğimiz N. Bukharin'den tekellerin dünya çapında yayıldığı görüşlerini almıştır. Ancak Lenin ile Hobson, Luxemburg, Hilferding gibi emperyalizm teorisinin öncüleri arasında önemli farklar vardır. Hobson için emperyalizm, kapitalist toplumda gelir bölüşümü eşitsizliği ve işçi sınıfının eksik tüketimiyle ilgili bir olgudur. Eğer ülke içinde uygun bir politika izlenirse, işçi sınıfının düşük tüketim düzeyi yükseltirse, emperyalist olmayan kapitalizm gerçekleşebilir. Oysa Lenin için emperyalizm, kapitalizmin iç çelişkilerinden doğar. Tekelleştiği aşamada kapitalizm kendi içsel gerekleri dolayısıyla ülke dışında pazarlar aramak zorundadır. Rosa Luxemburg'la aralarındaki fark belki de daha derindir. Luxemburg, emperyalizme yol açan etken olarak artı değerin gerçekleştirilmesini görmüş, tekelci dönemin kapitalizmine ve kapital ihracına pek az dolaysız önem atfetmiştir. Oysa Lenin için emperyalizm temelde kapital ihracıyla beliren tekeller kapitalizminin sonucudur. Rekabet şartlarının geçerli olduğu aşamada, kapitalizm mal ihracıyla belirdiği halde tekelleştiği aşamada durum değişmiştir. Büyük tekeller arasındaki rekabet sadece var olan değil fakat potansiyel piyasaların da paylaşılması sonucunu vermiştir. Aralarındaki mücadele mali sermayeye dayanarak yeşeren bir üst yapıya da yol açmıştır. Bundan başka Luxemburg'da temeli oluşturan Marx'ın tekrar üretim şemalarına Lenin yer vermemiştir. Nihayet Schumpeter'in tam rekabet kapitalizmi ile emperyalizmin bağdaşmayacağı, bir gün mutlaka son bulacağı görüşü Lenin'in düşüncesine tamamıyla aykırıdır. Emperyalist aşamadaki kapitalizm, üretimin en geniş bir sosyalizasyonuna götürmektedir. Kapitalistleri iradelerine ve bilinçlerine rağmen söz gelişi bir çeşit yeni bir sosyal düzene, tam serbest rekabetten tam sosyalizasyona geçiş düzenine sürüklemektedir. Üretim sosyalleşiyor fakat ürünlerin mal edinilmek tarzı özel kalıyor.